Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz TransferGo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. TransferGo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde bu hafta Twitter'da göç etmek üzerine paylaştığı yorumları bir anda viral olan genç bir göçmen konuğum Deniz Tokmakoğlu, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden 2020'de mezun olduktan sonra Deniz, Fulbright bursu ile Amerika'ya Chicago Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği ve Devlet Politikaları alanında yüksek lisans yapmaya gidiyor. Kamu sorunlarına veri analizi ve makro ekonomi ile nasıl çözümler getirebiliriz üzerine çalışan Deniz, geçtiğimiz sene 8 ay Dünya Bankası'nda bu konu üzerine çalıştıktan sonra şimdi de Chicago Üniversitesi'nde Profesör Ufuk Akçiğit'in yanında araştırma asistanı olarak çalışıyor. Deniz'in Twitter'da paylaştığı "Yurt dışında yaşamak çok basitleştiriliyor. Türkiye'ye dönmeye karar verenlere mantıksız gözüyle bakılıyor. İzninizle yurt dışında yaşamak nedir biraz açıklayayım" diyerek yurt dışında yaşamın artı ve eksi yönlerini 8 tweet ile açıkladığı tweet serisinde bahsettiği yurt dışında yaşamanın artıları eksileri üzerine de konuşacağız. Böyle çok güzel birkaç yorumu var o konuda. Ve hatta yani onu diyordum demin Deniz'e, bu 90 küsür bölümde çok da bahsedilmeyen birkaç konuya da değinmiş ve gelen tepkileri de değerlendirmek istiyorum Deniz'le. Ama tabii ilk kez Fulbright bursu ile yüksek lisansa giden bir konuğum olduğu için onunla bu bursu da konuşmak istiyorum. Çalışmalarını da konuşmak istiyorum. Dünya Bankası'nda çalışmayı ve tabii Chicago'yu da, yani bol bol konuşacağız gibi duruyor. Merhaba Deniz, hoş geldin.
Hoş bulduk Emre, nasılsın? Teşekkür ederim bu güzel tanıtma için.
İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Böyle hızlı bir şekilde kabul ettiğin için. Ben baktım Deniz'in tweetlerini okudum dün. Dedim çok güzel yorumlar bunlar. Çünkü çok aslında nesnel bir şekilde değerlendirmiş. Twitter'da zaman zaman böyle göç etmiş insanlardan ya da göç etmek isteyenlerden hani Türkiye ile alakalı ya da yurt dışında yaşamakla alakalı yorumları görüyorum. Önüme de düşüyor ilgi alanıma girdiği için. Ama bazen böyle çok hani sivri geliyor, taraflı geliyor ya da çok bir açıdan bakılmış gibi geliyor. Senin tweetlerinde ben çok nesnel bir değerlendirme olarak gördüm. Hani hem artı hem eksisiyle kendince, hani aslında çok da kısa bir şekilde, aşırı da derinine de inmemişsin. Paylaşmışsın ve yani neredeyse 1000 kişi alıntılamış. Kaçtı? Yani 10 binlerce like almış ve az önce Deniz'e sordum, görüntülenmesi hani 400-500 bin miydi diye, 1,5 milyon olmuş. İnanılmaz bir şey. Böyle biraz ulaştım Deniz'e, dedim süper bir konuk olur diye düşündüm. Sağ olsun hemen geri dönüş yaptı ve bugün kaydediyoruz. Teşekkür ederim katıldığın için.
Ya tabii ben de podcast'i zaten arkadaşlarımdan da duymuştum. Bir tane Boğaziçi'li arkadaşım var. Selam söylüyorum ona da buradan. O da bahsetti çık mutlaka falan diye. Ya evet, hani ben aslında tweet'in bu kadar viral olacağını düşünmemiştim. Gerçekten hiç beklemediğim bir şekilde oldu. Ama biraz oradaki amacım tweet'te de bahsettiğim gibi hani madalyonun biraz da diğer yüzünü anlatmaktı. Tabii ki bu benim yaşadığım kendi deneyimim, biraz da Amerika deneyimi. Ama çevremde yurt dışına çıkan ve orada bir hayat kurmaya çalışan arkadaşlarımdan da benzer şeyler duyuyorum. Biraz aslında çok tartışmaya açık bir konu. İnsanların da çok dolduğu bir konu. O yüzden şeyi de anlıyorum. Hani insanların Türkiye'den gitmek isteme isteklerini kesinlikle anlıyorum. Ya da belki yurt dışında yaşanacak sorunları ya da benim bahsettiğim şeyleri biraz daha aşılabilir. Ya da daha karşılaştırdığımızda daha kolay aşılacak şeyler olduğunu düşündüklerini anlıyorum. Zaten hani oradaki amacım da şuydu. Bu tarz sorunlar da var. Hani bunların da farkında olalım. Yurt dışına taşınanların yaşadığı sorunları. Hani bu kadar basitleştirmeden aslında. Evet, yurt dışına gidiyorum ve her şey çözülüyor gibi değil. Aslında bu da bir başlangıç. Hani her şeyin kendi içinde zorlukları var. Biraz bunlara değinmek istedim tweetimde de. Böyle de bir anda çok ulaştı herkese. Yani çok fazla da tepki aldı. Yani mesela katılanlar çok destekleyenler olmuş. Ben de aynı şeyleri yaşadım. Teşekkür ederim bunları dile döktüğün için diyenler olmuş. Bir yandan hani katılmayan, çok daha farklı, hızlı alışabildiği yurt dışı deneyimleri olan insanlar da olmuş. Tabii hani Türkiye'de olup yurt dışına gitmek isteyen, bunları da aşılamayacak şeyler olarak görmeyen ve çok sert tepki veren insanlar da olmuş. Yine dediğim gibi Herkesin düşüncesi farklı, herkesin konuya yaklaşımı farklı. Ama güzel de bir tartışma döndü yani. Yani ben tweet attığım zaman da biraz şey gibi de durmuş gibi hissettim. Hani evet, yurt dışında hayat çok kötü, ben çok zorlanıyorum gibi de bir imaj çizmiş olabilir belki. Ama hani dediğin de gibi aslında bir tür yaklaşmaya çalıştım. Yani çok güzel yanları da var. Zaten bunlar konuşuluyor ve biliniyor. Ama bu bir yandan da bu zorlukları da var. Bunların da giden insanlar, gitmek isteyenler farkında olsun, bilerek gitsin diye yaklaşmak istedim.
Evet, aslında zaten böyle olması gerekiyor. Yani ben podcast'a başlarken de aslında amaçlarımdan biri hani hep göç etmeyi konuşuyoruz. Sonrasında neler oluyor bunları açmaktı. Bir de senin de dediğin gibi herkesin kişisel deneyimi ülkeden ülkeye de çok değişiyor. Mesela bazı konuklarım oldu. Hani eksi yön olarak hiçbir şey sayamayan oldu. Ya da Türkiye'de hayata dair artı yön olarak bir şey sayamayan da oldu. Ya da çok güzel farklı noktaları dile getiren hani hem yurt dışında yaşadıkları sorunları hani orada hayatın avantajları kadar onları da dile getiren oldu ya da Türkiye'de hayatın aslında artı yönleri olarak saydıkları şeyler de oldu. Yani kişiden kişiye değişebiliyor. Ama bence de yani tamamen işte yurt dışına göç etmek işte her şeyin kurtuluşu işte hayat bir anda pozitife dönüyor gibi bir şeyde hayal satmak gibi bir yandan. Hani ben onu mesela podcastlerde yapmak istemiyorum. Çünkü böyle çok demin seninle de konuşuyorduk hani kayıt öncesi. Hani çok böyle yüksek beklentilerle gelip sonra çöken insanlar da oluyor. Çünkü illa yurt dışında da yaşamanın zorlukları var elbette. Yani yeniden hani özellikle daha ileri yaşlarda taşınanlarda sıfırdan bir hayat kuruluyor vesaire vesaire. Yani bunların hepsine girmek istiyorum. Gelen tepkiler de çok enteresan. Yani aslında senin yorumların kadar tweetlerinde. Benim diğer dikkatimi çeken de gelen tepkiler çünkü artık hani insanlar senin gibi nötr yorum yapmış birinde bile böyle hafif pozitif bir nüans olunca Türkiye'ye karşı böyle çok doldukları için patlayabiliyorlar hani Türkiye'deki hayattan her şekilde daha iyidir her şey gibi.
Ben şeye de çok dikkat ettim, hani ne yurt dışındaki hayatı çok yermek istemedim ne de Türkiye'yi çok böyle masallaştırmak istemedim. Hani insanlar doğal olarak şey olmuşlar biraz aslında, hani dediğim gibi hani herkesin dertleri çok başka ve Türkiye'de gerçekten zor hayatlar yaşayan insanlar da çok var. O yüzden biraz hani konu aslında yurt dışında yaşamak nasıl bir şeyden, evet Türkiye'deki hayat da çok zor, neden bunları konuşuyoruz açısına dönmüş. O yüzden hani tepkiler beni ilk başta şaşırttı ama sonra üzerine düşündüğüm zaman yani anladım da, yani içselleştirebildim. Zaten hani mesela Twitter'ımda şey diyorum, yani Türkiye'deki hayata masalsı bir şekilde bakmanıza da sebep oluyor diyorum. Hani orada biraz şeyde kabullendim aslında. Yani evet, benim ya da yurt dışında olan belki evini özleyen insanların hayalini kurduğu Türkiye ile gerçek Türkiye arasında bir fark var. Ve şey demek kolay gerçekten, yurt dışından Türkiye'yi sevmek, Türkiye'yi özlemek kolay. Ama yine her şeye rağmen, bence bütün bunlara rağmen Türkiye'ye dönmek isteyen, dönmeye karar veren insanların da çok fazla yargılanmaması gerekiyor. Ben de kendim dönüyorum zaten bir ay içerisinde. Temelli Türkiye'ye geri taşınacağım. Onun üzerine de konuşuruz zaten. O yüzden aynen, tepkiler çok sert bir şekilde de geldi ama ben biraz şey olarak da düşünüyorum. Yani hani bu tepkiler aslında tweet'in kendisine değil, hani insanların yaşadığı zorlukları biraz dile getirme isteği de olabilir.
Evet, kesinlikle.
O yüzden hak da veriyorum aslında, yani daha önce de dediğim gibi hani herkesin yaşadığı zorluklar ya da bir şey yaşama biçimi farklı. Mesela şey sohbeti de çok dönmüş. Kimisi demiş ki ben yurt dışına çıktım, çok güzel kendime bir hayat kurdum, çok da iyi para kazanıyorum, ev alacağım, araba alacağım. Ama hani onun üzerine şey diyen de olmuş, hani her şey gerçekten maddiyat değil. Maneviyata önem veriyorsanız gerçekten bunların aşılması zaman alıyor ya da bunları hissedebiliyorsunuz. O yüzden çok böyle şey, iki taraflı aslında bir tartışma. Tek bir doğru yok bence. O yüzden yine tweet'in ana fikri olan kimse kimseyi yargılamasına geri dönüyorum burada. Ben sadece kendi ve çevremde duyduğum bakış açılarını söyledim.
Evet, zaten bence de dediğin gibi yani orada gelen tepkiler senin oradaki fikirlerinden ziyade bence genel insanların artık belli bir dolmuşluğunun yarattığı bir tepki. Yoksa oradaki fikirlerine dair doğrudan olduğunu düşünmüyorum ben de. Çok güzel böyle yorumların var ufak. O yüzden böyle bir şimdi seni konuk alıp bunları biraz daha senin göç hikayen üzerinden konuşmak istiyorum mesela. Yani Türkiye'yi masalsılaştırmak. Bu da zaman zaman dile gelen konulardan biraz da Türkiye'ye biraz daha nostaljik bir perdeden ve eski anılarımızdan da bakabiliyoruz ve insan psikolojisi böyle hani olumsuz şeyleri değil, olumlu şeyleri hatırlayarak da düşünüyor falan. Bu da zaman zaman hani benim de arkadaşlarımla konuştuğumuz bir tema. Çok güzel dile getirmişsin onu da. Evet, senin bence göç hikayenden başlayalım direkt. Yani Amerika'da yaşamak nasıl bir deneyim oluyor mesela bu 2 senede? Şu ana kadar en sevdiğin yanları neler oldu? Ya oradaki hayatın pozitif yanları neler senin için?
Tabii. Direkt şeyden başlayayım. Amerika'ya nasıl geldim? Ondan başlayayım. Ya zaten benim mezuniyetim yaklaşıyordu. Sonrasında o zamanlar şey düşünüyordum aslında. Ben biraz daha hayatın merkezinde olmak istiyorum. Biraz daha böyle ilerici araştırmalar ya da insanlar neredeyse hani oraya gitmek istiyorum. Ya bunu düşünerek aslında bir anda Fulbright'a başvurdum. Çok da böyle yine bir öz eleştiri olmak gerekirse çok da ilk başta üzerine düşünmedim. Sonra bir anda işler hızlıca gelişti ve ben Fulbright'i kazandım ve böyle bir anda gitmeye karar verdim. Ve Amerika'ya Covid senesinde geldim aslında, geçen sene. Çünkü Fulbright'in şöyle bir koşulu var. Hani eğer gittiğiniz okulda herhangi bir yüz yüze ders varsa gitmek zorundasınız. Çünkü dolayısıyla bir değişim programı ve hani orada olmanızı istiyorlar. Ben de o şekilde geldim. Amerika'ya gelmek cidden büyük bir değişimdi benim için. Daha önce Almanya'da bir öğrenci değişim programıyla yaşamıştım. Avrupa'da birkaç ay staj yapmıştım ama bu kadar uzağa ve uzun süreli bir şekilde gelmemiştim hiç. Zaten hep şey düşüncesiyle de geldim. Ben buraya bir hayat kurmaya ve artık yaşamaya geliyorum. Amerika'ya sevdiğim şey, dahi şeyler ne oldu? Mesela ilk geldiğimde şey çok güzeldi. Ben ev arkadaşımı bir sosyal medya üzerinden buldum. Aynı bölümde okuyoruz. Mesela beni havalanından aldı, eve getirdi. Böyle işte yerleşimime yardımcı falan oldu. O açıdan bir çok sıcak bir şekilde karşılandım. Mesela geldiğim ikinci hafta Covid oldum. Onu da detaylıca konuşuruz ama mesela hani çevremdeki insanların okulun tepkisi çok iyiydi. Mesela okul bana direkt böyle bir kargo gönderdi. İçinde bir sürü battaniye, bakım paketi vardı. Bir yandan işte her gün aradılar. Yani o açıdan çok ilgilenildiğimi ve önem verildiğimi hissettim. Zaten sevdiğim yanlardan birisi de o. Bence size gerçekten birey olarak değer veriyorlar. Şimdi çok kozmopolit de bir yer olduğu için kültürel farklılıklara olan saygı çok yüksek. Şimdi mesela Amerika ile ilgili bir şey konuşulur ki bu da doğru. Yani çok fazla aslında Amerikalı birisi dünyayı çok bilmiyor. Ama en azından kültür farklılıklarına saygı duyuyorlar. Ben bunu hissettim. Yani çevremde gördüğüm kadarıyla da. Yani mesela hani bir Türk olmak, nereden gelmek bilmiyorlar ama buna saygı duyuyorlar. Şey diyeyim, sorgulamıyorlar. En sevdiğim yanlardan birisi oldu. Diğeri de şeydi. Bence insanların yaşam stili, en azından benim çevremdeki insanların çok böyle sağlıklı ve düzenli. Herkes düzenli olarak sporuna gidiyor, koşusuna çıkıyor, yürüyüşüne çıkıyor. Herkesin bir hobisi var. Yoğun okul hayatında ya da iş hayatında buna vakit ayırabilmek bence çok önemli insanlar için. Zaten özellikle sosyal alanlarda da bunu yapmak çok destekleniyor. Mesela benim Türkiye'deki hayatım daha çok benzer şeyleri yapmakla geçerken, mesela burada kampa da gittim, hike'a da gittim, buz hokeyi de oynadım mesela ilk defa. Yani böyle bir yapmadığım, hiç deneyimlemediğim bir sürü aslında hani yapabileceğim ama hiç yapmaya yeltenmediğim şeyleri denemiş oldum. Mesela tırmanmaya gittim gibi. Burada bu tarz aktiviteler özellikle spor alanında hayatın bir parçası ve sosyallik olarak gözüküyor. O çok hoşuma gitti. Ve en dediğim gibi gerçekten bir birey olarak hissettim burada. İnsanlar sizi tatmin etmek için sizin hayatınız kolaylaşsın ve güzel olsun diye gerçekten uğraşıyorlar. O değeri görmek beni çok mutlu etti burada.
Ya ilk taşındığım zaman temelli taşınma fikriyle gelmiştim dedin ya. 2 senede temelli taşınma fikrinden Türkiye'ye dönme fikrine nasıl ulaştın? Bu ilgimi çekti bayağı.
Ya şöyle, zaten Fulbright'ın bir koşulu şeydi. Türkiye'ye dönmek zorundasın. Ya da hangi ülkeden geliyorsan geldiğin ülkeye dönmek zorundasın ve 2 yıl orada çalışmak zorundasın. Bu zaten hep kafamda olan bir şeydi. Belki bir noktada dönerim diye. Ama ilk geldiğim zaman bir şekilde hani bir iş bulurum kalabileceğim ya da doktora yaparım gibi düşüncelerim vardı. Ya o dönüş şöyle oldu aslında. Şimdi ilk Amerika'ya geldiğim zaman tabii çok yeni bir kültür, çok yeni insanlar ve benim uzun süre çevremde hep Amerikalı oldu. Çok fazla uluslararası insanın olduğu bir çevrede bulunmadım. En azından geçen sene. O yüzden hani ilk geldiğimde böyle çok hevesli ve heyecanlı merak ediyordum. Hani öğrenmek istiyordum. Ve bu beni canlı kılıyordu. O müzik neymiş, bu yemek neymiş, orada yaşam stili neymiş. Aa evet, gerçekten filmlerde gördüğümüz, çok böyle ekspoze olduğumuz Amerika kültürü nasıl? Bunu deneyimlemek hoşuma gidiyordu. Ama tabii yani bir noktadan sonra şey olmaya başladı artık. Tweetlerimden birinde de bunu bahsettim. Hani bu alakasızlık hissiyatı. Benim çevremde çok fazla Amerikalı olduğu için bir noktadan sonra artık konuşulan konulara ve yabancılaşmaya başladığımı hissettim. Ki bu çevremde olan kimsenin de suçu değildi aslında. Yani hani mesela bir şey anlamadığım zaman ve sorduğum zaman açıklıyorlar tabii ki kesinlikle. Ama hani artık bir noktadan sonra insan şeyde sormaktan yoruluyor. O ne, bu ne? Neden bunu konuşuyorsunuz? Bu fark ne? Ya da mesela hani benzer yerlerde olsak da bence geçmişlerimiz çok farklı. Yani özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkeden çıkan birisi için hayat dertleriyle Amerika gibi bir yerde yaşamış, büyüyen bir insan için hayat dertleri çok farklı bence. Hani bir noktadan sonra artık insan kendine benzeyen kişileri arıyor. Bakış açısı olarak ya da konuştuğu sohbet, muhabbet olarak. Hani o noktada Türkiye'ye dönme fikri bana daha sıcak gelmeye başladı. Bir yandan zaten hani ailemi özlüyorum. Bir yandan Türkiye'deki hayatımı da özlüyordum. Bunlar böyle yavaş yavaş ağır basmaya başlayınca dönme kararı da aldım. Zaten hani dediğim gibi Fulbert'e dön dediği için hani benim kalmam için aslında ekstra bir çaba sarf etmem gerekiyordu. Ki sarf ettim. İstesem kalabilecek noktaya da gelmiştim. Ama dönme fikri bana daha kucaklayıcı geldi diyebilirim.
Evet, aslında zaten o klasik sorumu, hani dönmeyi düşünüyor musunu nasıl sorsam diye düşünüyordum. Çünkü hani Fulbright'la beraber 2 yıl dönülmesi gerektiğini biliyordum ama sanki anladığım kadarıyla şu an senin planlarında hani o 2 yılın sonrasında da hani Türkiye'de kalmak gibi bir şey var. En azından o konuda hani net bir fikrin yok anladığım kadarıyla, hani akışına bırakmış durumdasın. Alakasızlık hissi yorumun enteresan geldi. Yani mesela bu hiç bahsi geçmeyen bir konuydu podcast'te. Neredeyse 100 bölümü oldu. Hani Türkiye gündemi de ve dert ettiğimiz konular da o kadar farklı ki. Ben mesela iş için gelip giderken de daha taşınmadan önce bunu fark ediyordum. 2016 yılında mesela Türkiye'nin de gündemi aşırı hareketliyken, işte bombalamalar olsun, Suriyeli sığınmacı konusu, işte darbe girişimi konusu... Geliyordum buraya, ya burada da okey Brexit vesaire gibi gündemler var ama aynı hararette tartışılmıyor ya da insanların özel yaşamını o kadar işgal etmiyor ya da insanlar hani gelecekleriyle ilgili bu kadar kaygı duymuyorlar. Biz böyle bir ortamda büyümüşken hani ilkokuldan itibaren politik konularla yoğrulmuş bir haldeyken, hani senin de dediğin gibi hani Amerikalı ortalama bir gencin yaşadığı gelişimle, gençlikle bizimki çok daha farklı ya da hayat mücadelesi ve kaygılar anlamında. O yüzden dediğin gibi belki hani yüzeysel konularda ya da normal sosyalleşme anlamında belli bir noktaya gelinebilirken belki bazı noktalarda ayrı düşülebiliyordur. Bu güzel bir nokta. Yani dediğin gibi bizim büyüdüğümüz şartlar, çevre ve ülke daha farklı.
Aynen. Ya çok haklısın. Dediğim gibi aslında bu iki şeye bence bakıyor. Birincisi biraz kişilikten gelen bir şey. Kişilik meselesi. Bir anda da dediğim gibi hani çevrendeki insanların nasıl olduğu meselesi. Mesela ben şeyi fark ettim. Mesela bu sene etrafında daha fazla uluslararası yerlerden gelen insanlar var. Hani orada o zaman konuşulan konular, sohbetler biraz daha kapsayıcı oluyor. Çünkü aslında özellikle dediğim gibi Latin Amerika'dan gelen ya da Doğu Avrupa'dan, Asya'dan gelen kişiler olduğu zaman gerçekten konu biraz daha içselleştirebileceğimiz şeyler haline dönerken sadece çevreniz çok homojense yani mesela senin de dediğin gibi sadece etrafında İngilizler ya da sadece Amerikalılar varsa bu kadar olmuyor. Yine dediğim gibi kişilik açısından da mesela ben bunların üzerine düşünmeyi, konuşmayı seven birisiyim. Yani bana örneğin sadece Türkiye özelinde de değil aslında genel olarak hani hem Türkiye'de hem dünyada böyle olan konular olurken hani oturup mesela çok ilgimi çekmeyen konular üzerine konuşmak tatmin edici gelmiyor. Hani dediğim gibi ilgi alanlarımız da farklı olduğu için bir noktadan sonra evet o alakasızlık hissiyatı geliyor. Sanırım belirsizlik de demiştim. Orayı da açabilirim
Evet.
istersen.
O da benim hoşuma giden noktalardan biri oldu. Belirsiz süre nedeniyle rutin kuramama. Yani bu aslında, yani mesela kendi senaryomda düşündüğümde ya da Londra'daki işte Ankara Anlaşması yapan ya da işle gelmiş Türk arkadaşlarımı düşündüğümde belki biraz daha farklı ama yine de rutin kuramama değil de belirsiz süre bazen bir gerginlik de yaratabiliyor. Yani İşte sürekli bir stres oluyor ek. İşte vize uzatması, işte iş ile geldiysen o işte kalıcı hale getirmek kendini vesaire gibi. Bunlar da aslında yani cilvesi. Ama şey, güzel bir noktaydı değindiğin. Hani bu da çok her zaman dile getirilen bir konu değil.
Ya o açıdan şimdi mesela aldığım yorumlar genel olarak şu olmuş. Öğrenci olduğumuz için böyledir. İş bulduğumuz zaman aslında biraz daha düzelecektir. Buna katılıyorum belli bir noktaya kadar. Mesela benim gözlemim şu oldu. Önce kendi deneyimimi anlatayım. Sonra daha çok dinlediğim deneyimleri de anlatırım. Mesela geliyorsunuz, işte okuyorsunuz ama aklınızda hep şey var. Amerika'da nasıl kalabilirim ya da yurt dışında nasıl kalabilirim? Şimdi bunun hem bir bürokratik zorluğu var. Yani gerçekten bence şey zor. Yabancı birisi olarak çalışma izni sahibi olmayarak bir iş bulup, bir şekilde sponsor bulup çalışma vizesi almak zor. Özellikle Amerika'da mesela okuduğunuz bölüme göre çalışma hakkınız değişiyor. Yani çalışma vakti hakkınız değişiyor. Ama işte mezuniyet yaklaşıyor, bir yandan iş bulma derdi var. İş bulmak için sadece 3 ayınız var aslında. Ondan sonra dönmeniz gerekiyor. Hani iş bulduktan sonra bu eğitimle kazandığınız statüde çalışabiliyorsunuz ama sonra şirket bunu karşılayacak mı? Bunun çekilişlere katılıyorsunuz, oradan vize çıkarsa kalabiliyorsunuz. Yani biraz da şansa bağlı. Ve bu insana gerginlik yaratabiliyor gerçekten ve bir belirsizlik yaratıyor. Çünkü şey bilmiyorsun, ben gerçekten seneye Chicago'da mı olacağım yoksa Amerika'nın bambaşka bir yerinde mi olacağım, Türkiye'de mi olacağım, belki Avrupa'ya gitmeye çalışacağım dönmek istemediğim için. Ve bu belirsizlik biraz şey alıkoyuyor sizi. Evet, burada kendime bir hayat kurayım, çok yakın arkadaşlar edineyim, evet burada bunu yapıyorum. Bir yere ait olamıyorsunuz aslında çok fazla çünkü her an oradan gidebilirsiniz ve bilmiyorsunuz. Bu bence işe yeni başlamış insanlar için de geçerli mezun olduktan sonra. Çünkü hani orada da dediğim gibi kendimi sevdirebilecek miyim, gerçekten sponsor alabilecek miyim, burada kalabilecek miyim gibi düşünceler var. Bir de bence yurt dışına gelen herkesin en azından kafasında şey de var. Yani bir noktada Türkiye'ye döner miyim belki belli bir noktada. O bütün bunlar işte o belirsizliği bence şey yapıyor, destekliyor. Benim durumumda hani gerçekten Türkiye'de dönme zorunluluğum da olduğu için o belirsizlik zihniyetinden özellikle son birkaç aydır çok fazla çıkamadım. Ama dediğim gibi bunların üzerine konuşulması gerekiyor bence. Gel bir yeri gerçekten eviniz yapmak için bence o yerde en azından belli bir süre kalabileceğinizi bilmeniz lazım. Yurt dışındaki zorluklardan birisi de bu. Ama şeye de katılıyorum tabii. Mesela şey diyenler de olmuş. Ben ailemle geldim. Belli bir iş bulup geldim ve düzenimi rahatça kurabildim. Çünkü orada aslında daha net bir tablo var önünüzde. Onun da kendi zorlukları vardır eminim. Ama durum bu şekilde.
Evet.
Burada bahsetmeye çalıştığım şey buydu.
Evet, anlıyorum demek istediğini. İşte dediğim gibi, yandan işle geldiğinde bile aslında sonuçta belli bir çalışma vizesine tabisin. Onun şartlarını yerine getirmen gerekiyor vesaire. Onun da ayrı yarattığı belirsizlikler oluyor. Ya da aslında ben mesela kendi bakış açıma geri döndüm. İlk, ne zaman nasıl düşündüğümü ilk taşındığımda. Beni mesela şey de gelmişti. Böyle temelli taşındım psikolojisiyle gelmiştim ve o beni germişti başlarda. Çünkü bir an önce adapte olmam lazım. Bir an önce işte atıyorum rutin kurmam lazım gibi kendime baskı yapmıştım. Sonra böyle daha kısıtlı, hani bir yıl geldin gibi bir bakış açısıyla geldiğimde daha buradaki hayatın tadını çıkarabilmiştim. İlk başlarda mesela o temelli gelme ve bir anda tırnak içinde gurbet psikolojisine sokmuştu beni. Mesela onu da sevmemiştim. Yani böyle kişiden kişiye değişebilecek bir şey. Ama evet, yani belirsiz sürenin de yarattığı ayrı bir stres var. Yani güzel bir nokta bu da. Çok dile getirilmeyen bir konuydu. Peki bu 2 senelik sürecinde yurt dışında yaşamın zorlayan yanları olarak neler görüyorsun? Hani bu konuştuğumuz konulara ek olarak ya da hani ayrıca Amerika'da hayatın zorlukları olarak neler gözlemledin?
Yine benim bireysel yaşadığım ve genel gözlemlediğim zorluklar olarak anlatayım. Bence en zor şeylerden birisi uzak olması çok fazla. Hani benim durumumda da yine Fulbright bursiyeri olduğum için mesela okul varken yurt dışına çıkamıyorsunuz. Yurt dışında kalmanız gerekiyor. Hani bunun altında yatan amaç da yeni bir kültür tanıyorsunuz. Hani kalın, her an dönmeyin gibi anlaşılabilir bir durum. Ama mesela özellikle ilk sene Covid olduğu için mesela işte kış tatili var, dönmeyi düşünüyorum ama dönsem geri girebilecek miyim onu bilmiyorum. Çünkü sınırlar bile kapanıyor, açılıyor. Ne olduğu belli değil. O yüzden bende bir şey psikolojisi yaratmıştı. Evet, ben şu an ailemi görmek istesem ya da eve gitmek istesem kalkıp gidemem. Çünkü bu mümkün değil. O biraz zorlayıcı bir psikolojiydi. Zor bir yandı. Ve dediğim gibi hani bir yanda da uzak olduğu için her an gidebileceğiniz, hadi kalkayım dönebileyim diyebileceğiniz bir durumda olmuyorsunuz çoğu zaman. Bu zorluklardan birincisi. Biraz da aslında şeyde bahsetmiştim, tweetimde de bahsetmiştim. Bu üzerinde de konuştuk, bu bürokratik meseleler, vize işlemleri. Şeyi biraz hissediyorsunuz, gerçekten o ülkenin vatandaşı olmadığınızı. Hani Türk olmak bunun üzerine şöyle bir katman katıyor. Yani mesela Amerika'da çok fazla Meksika'dan, Latin Amerika'dan gelen ya da Avrupa'dan gelen çok fazla göçmen var. Hani artık onlar biraz daha biliniyor. İşte kendi dilinizi konuşabiliyorsunuz mesela belli noktalarda. Ya da çok büyük komüniteler var. Benim gördüğüm kadarıyla yani Türk sayısı da fazla ama çok fazla değil. O yüzden çok da bilinmiyor aslında. Özellikle bu iş bürokratik meseleye geldiği zaman ya da nasıl diyeyim, mesela vergi dönüşü yaptığınız zaman ya da evrak işleri halletmeniz gerektiği zaman ya da mesela benim durumumda ben her dönem işte evet hala okuldayım, notlarım bu, Amerika'ya girdim ve çıkmadım. Mesela para kazanıyorsam kazandığım miktar bu, çalıştığım saat bu, bunun ötesine geçmedi mi? Devamlı rapor etmek beni yordu açıkçası biraz. Bu da insana bazen şey hissettirebiliyor. Hani Türkiye'nin masallaştırılması da onun. Çünkü şey hissediyorsunuz, Türkiye'de gerçekten hani en azından bir konfor alanım var, yaşıyorum. Ailem var, bana yardımcı olabilecek insanlar var. Hani burada biraz daha bir noktadan sonra acaba barınıyor muyum yaşamak yerine düşüncesine de dönülüyor. Çünkü devamlı böyle bir şey var. Devamlı böyle devlete karşı işte bunu göstermeliyim, bunu yapmalıyım, bu şekilde var olmalıyım gibi bir itme aksiyon içerisindesiniz diyeyim. Bu ama Amerika'nın değil, genel olarak yurt dışında yaşamanın zorlukları bence. Amerika'nın başka bir zorluğu sağlık sistemi diyebilirim. Ya mesela bir hastalığınız olduğu zaman ve randevu almak istediğiniz zaman ben okulumun portalı üzerinden almama rağmen mesela atıyorum gribim ve çok kötü bir durumdayım. En az bir hafta öncesine kadar randevu bulamıyorum. Böyle şey konsepti de yok. Acile gideyim, çok kötüyüm konsepti de yok. Ya çok pahalı ya da sigortanız yetmiyorsa giremiyorsunuz. Bunlar biraz daha bence hani sosyal devlet ve Amerika'nın farklı olması açısından çok fazla kişiye bırakılmış durumlar. Yani kendi sigortanızı kendiniz takip etmeniz lazım. Mesela şey yapıyorsunuz, hastaneye gidiyorsunuz, sigortanız var. Yine de bir ödeme yapıyorsunuz. Ya da yapmasanız bile sonra onu takip etmeniz gerekiyor. Yani bazı şeyler böyle çok fazla bireye bırakılmış. O noktada zorlayabiliyor. Bu şekilde. Düşünüyorum başka demek istediğim bir şey var mı?
Sağlık sistemini zaten herkes dile getiriyor gerçekten. Avrupa'da yaşayanlar, Kanada, Amerika, Avustralya artık bu podcastlerin fix şeylerinden biri oldu. Gerçekten zor yurt dışındaki Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'daki sağlık sistemi. Amerika'da gerçi ekstra yani Amerika Birleşik Devletleri'ne ekstra zorlu diyebiliyorum. Belli bir sigortan yoksa mesela çok yüksek maliyetleri var. Hani en azından Avrupa'da sosyal devlet anlayışı olduğu için hani kötü de olsa bir hizmet alabiliyorsunuz ya da yavaş da olsa bir hizmet alıyorsunuz. Kötü demeyeyim ama yavaş sadece. Yoksa İngiltere'deki sağlık sistemi kötü değil, sadece çok yavaş.
Şey ekleyebilirim. Şimdi bu da bu üzerine son zamanlarda çok konuştuğumuz bir şey. Mesela Avrupa'da ulaşım ve bir öğrenci olarak yaşamak aslında bence çok daha kolay. Çünkü o imkanlar size sağlanıyor. Ben şey hatırlıyorum, Almanya'da okuduğum dönemi hatırlıyorum. Gerçekten bir tren atlayıp istediğim her yere gidebiliyordum. Amerika'da New York dışında bu çok böyle değil. Gerçekten şey gerekiyor, bir araba sahibi olmanız ya da çok fazla taksi kullanabilecek maddi durumda olmanız gerekiyor. Yani ulaşım o açıdan çok kolay değil. Çünkü ya güzel ok ya iyi okullar, insanların gittiği okullar ya zaten şehrin çok uzağında oluyor ya da şehir gerçekten çok toplu taşıma açısından dostane olmuyor. Örneğin Chicago'da mesela genel olarak metrolar tehlikeli. Vaktinde gelmiyor. Bir yere ulaşmak çok kolay değil. Ben mesela merkeze böyle bir saat uzaklık, otobüste 45 dakika uzaklıkta bir yerde yaşıyorum. Ve mesela her an istediğim zaman merkeze inemeyebiliyorum. Yani o açıdan hani ulaşım ve mobilite de çok kolay olmuyor. Bunun üzerine çok konuşmuştuk ya, neden burada toplu taşıma böyle, neden daha iyi yapılamıyor diye. Onu da eklemek istedim. Ama bu genel olarak Amerika şehirlerinde gözlemlediğim bir şey. Yani benim şey imkanım da oldu. Özellikle geçen sene Covid olduğu için bütün derslerim de online'dı. O yüzden çok fazla dolaşabildim yani. Kaliforniya'ya gittim, Doğu yakasını çoğunlukla gezdim, güneye gittim. Gittiğim çoğu yerde bu sıkıntı var ve insanlar da bundan bahsediyorlar.
Gerçekten toplu taşıma özellikle olmaması bana da çok garip gelmişti. Los Angeles'a gitmiştim ben de. Orada hani öyle bir seçenek yok gibi. Neredeyse hani şehirde bir yerden bir yere gitmek için. Yani Avrupa'dan sonra bana çok garip geldi. Peki Chicago'da yaşamak nasıl? Hani diğer birçok yerini gezme fırsatım oldu dedin ya Amerika'da. Diğer şehirlerine göre ne açılardan farklı mesela?
Şimdi Chicago için şöyle diyebilirim. Yani New York'a çok benzetiliyor. Biraz daha New York kadar kozmopolit olmayan ama yine kozmopolit ve size çok farklı şeyler sunabilen bir şehir Chicago. En kötü yanı havası. Gerçekten çok soğuk. Yani şey falan olduğu oluyor. Artık o kadar soğuk oluyor ki sokağa çıkmama uyarıları geliyor. Özellikle geçen sene yine Covid olduğu için ve bütün yemek alanları kapalı olduğu için ve biz de böyle şehri tabii tanımak istiyoruz. Devamlı dışarıdaydık ama gerçekten bazen eksi 35 dereceye indiği oluyordu. Ve böyle titreyerek, iki eldiven geçirerek böyle şehri gezip eğlenmeye falan çalışıyorduk. O açıdan bence en zor yanı havası. Biraz daha böyle güzel bir havası olsa aslında çok güzel şehir. Yani şehir açısından çok güzel diyebilirim. Şehir tamamen gölün kenarına kurulmuş. Bir yandan da çok böyle kozmopolit gökdelenleri olan bir şehir. Ama bir yandan da istediğiniz an hani 3 blok yürüyüp o kargaşadan, kalabalıktan uzaklaşıp Caddebostan gibi bir yere inebiliyorsunuz. O açıdan iki şeyi de sunuyor aslında. Bir yandan şey de sunuyor bence. Büyük ama çok pahalı olmayan ve yine bence yaşaması karşılaştırdığımızda New York'a ya da başka bir yere göre daha kolay bir şehir. Chicago'da beni en çok şaşırtan şeylerden birisi şu olmuştu. Mesela top taşımada da bahsettiğim gibi. Örneğin İstanbul çok şey bir şehir ya da New York benim gözlemlediğim kadarıyla çok bağlantılı ve bir bütün diyebileceğim şehirlerden birisi. Ama Chicago öyle değil. Chicago'da şey var aslında. Farklı böyle küçük küçük merkezler var. Ve bunlar birbirleriyle çok bağlantılı değil aslında. Bir yerden bir yere ulaşmak daha zor oluyor. Ama hepsinin hissettirdiği havada farklı. Yani mesela West Loop diye bir alan var. Orası çok daha dinamik, gece hayatı daha iyi olan ve böyle çok farklı restoranların bulunduğu bir alanken. Örneğin işte South Loop diye bir alan var. Orası çok daha böyle insanların daha sakin yaşadığı, nasıl diyeyim, evlerin olduğu bir alan. Ama bir yandan da mesela Ukrainian Village diye bir yer var. Bir gidiyorsunuz tamamen bambaşka bir ülke gibi. İşte Greek Village var. Hani bunlar birbirinden çok farklı ve çok farklı deneyimler sunan yerler. Cidden Chicago'dayken böyle bin bir şehirde gezebiliyorsunuz aslında bir yandan. O açıdan çok keyifli. Bir yandan da dediğim gibi merkezi bir şehir. Hani Amerika'da başka yerlere gitmek istiyorsanız gitmesi daha kolay bence. O şekilde. Chicago'da hayat şu şekilde daha çok. Mesela benim garipsediğim yanlardan birisi de olmuştu. Örneğin İstanbul'da herkes sokaklardadır. Yani hep insan görürsünüz. Özellikle Chicago'da Kasım'dan itibaren Mayıs'a kadar sokaklara indiğiniz zaman bomboş. Özellikle merkezde, downtown dediğimiz bu merkez alanda hiç insan görmüyorsunuz. Ben bazen böyle çıkıp yürüyordum ve sokakları bomboş gördüğüm zaman böyle bir içim sıkılıyordu. Neden burada kimse yok diye. O beni çok şaşırtmıştı. Sanırım buna da yorumum şu. Özellikle havalar soğuk olduğu zaman insanlar çok fazla dışarı çıkmıyorlar. Kendi alanlarında kalıyorlar. Şey çok var. Mesela merkeze gideyim, çalışayım, işimi gücümü halledeyim sonra geri döneyim. Hani biraz böyle gidip vakit geçirmek gibi değil de gideyim işim neyse onu halledeyim. Sosyalleşeceksem onu da halledeyim döneyim gibi. Ama hava güzelleştiği zaman tabii insanlar çok daha sokağa çıkıyor. Bir anda şehrin çehresi değişiyor. Ben işte hem buna hem de biraz şehrin çok soğuk olmasına veriyorum. Bir yandan şey çok güzel. Mesela bir arkadaşımın yorumu şey olmuştu. Ona çok şaşırdım. O da Amerika'da çok gezen birisi benim gibi. Demişti ki Chicago'ya geldiğinde bu şehrin ortasından nehir geçiyor ve bayağı köprüler var. Öyle bir şey bu arada. Gerçekten şehri iki tane nehir ikiye bölüyor. Böyle ortasında küçük yarımada gibi bir yer var. Orası işte merkez oluyor. Ve bir sürü köprülerle bağlanıyorsunuz. Amerika'da ilk defa böyle bir şehir gördüm. Gerçekten nehrin kenarına kurulmuş, üzerinde köprü olan demişti. Ve benim de çok ilgincime gitmişti. O açıdan biraz da Avrupa'yı bir şehirde diyebilirim. Ama çok estetik ve güzel yapılmış da bir şehir. Onu da söylemem lazım. Zaten mesela dünyanın ilk gökdeleni Chicago'da yapılıyor. Ya da mesela Amerika'nın ilk, hani Amerikan federal hükümetinin gidip bir sanatçıdan bir eser satın alıp bir şehirde sergilediği ilk şehir Chicago. O konsepti de mesela Chicago ortaya çıkartıyor. Yani sokağa bir iniyorsunuz mesela Picasso'nun atıyorum çok ilginç bir heykeli var ve resmen bunu şehir satın almış kendisinden sanat yapmak için. Böyle açık hava müzesi gibi de oluyor bazen. O yüzden güzel yanları da var.
Bunu hiç bilmiyordum. Çok şaşırdım. Nehir yanında kurulu olması da düşününce diğer büyük Amerikan şehirlerine evet daha farklı o açıdan sanırım. Bir şeyi biliyorum ben. O çok enteresan geliyor. Her yıl bu St. Patrick's gününde sanırım yeşile boyanıyor nehir ve dünyadaki en büyük St. Patrick's kutlaması sanırım Dublin'den daha büyük oluyormuş. O enteresan gelmişti. Böyle görüntüleri nehir sanırım gerçekten yemyeşil oluyor.
Aynen onun şeyle gıda boyasıyla yeşile boyuyorlar. Ve gerçekten insanlar cidden bir köprüleri dolduruyor. Herkes çok keyif alıyor. O açıdan mesela çok keyifliydi St. Patrick's'te. O yeşile boyama ile ilgili de şöyle bir tartışma var. Mesela en azından benim çevremde çok fazla vejetaryen olan işte doğaya, çevreye, küresel ısınmaya çok önem veren insanlar var. Mesela onlar diyor ki ne gerek var böyle bir şeye? Hani tamam zararlı değil diyorsunuz ama zararlı sonuçta. Ama bir yandan da insanlar çok eğleniyor, çok sokağa dökülüyor. İşte bunlar mesela havanın biraz daha ısındığı, daha güzel olduğu noktalara geliyor. Ama Chicago açıdan gerçekten ilginç bir şehir. Mesela en fazla İrlanda ve Yunan ve Ukraynalı popülasyonu bulunduran şehirlerden birisi. O yüzden şeyi de görmüştüm mesela bu Ukrayna Savaşı çıktığı zaman. Gerçekten bütün sokaklar Ukraynalılarla doluydu. Ya da sanırım Meksika'nın bağımsızlığı kutlanıyordu. O zaman yine bu merkezin yolları kapatılmıştı ve herkes sokaklarda dans ediyordu. Böyle çok fazla da etkinlik olan bir şehir. Ama öyle Chicago gerçekten Amerika için ilklerin olduğu bir şey. Mesela ben şeye çok şaşırmıştım. Chicago 1800'lerde bir yanıyor. Bütün şehir yanıyor. Bütün Amerika'dan, Avrupa'dan mimarları toplayıp şey diyorlar. Tamam biz sıfırdan Paris gibi çok güzel bir şehir yapacağız. Hatta onun planları falan da var. O kadar olmamış ama. Mesela şey yapıyorlar. Nehrin kenarına kurmak istiyorlar. Ama nehir o zaman böyle lağım da taşıdığı için çok fazla hastalık ve koku taşıyor. Yani şöyle nehir gölden geliyor. Göle dökülmüyor. O yüzden gölden gelen bütün pisliği de taşıyor. O yüzden tamamen nehrin yönünü değiştirip mühendislikle tersine akıtıp kuruyorlar şehri. Yani nehri tamamen yönünü değiştirip tersine akıtıyorlar şehri kurmak için. Benim çok ilgincime gitmişti. Gerçekten hani mühendislik harikası olan da bir şehir. Zaten hani gelseniz şeyde görürsünüz. Çok bir estetik ve planlanarak yapılmış. O yüzden mesela şeyi çok göremiyorum ben bazen. O kargaşayı göremiyorum örneğin. Gerçekten yollar çok geniş, çok güzel yapılmış. Her şey düşünülmüş. Mesela bütün şehrin temelleri, köprüler falan hepsi çelikten yapılmış daha uzun sürer diye. Bunlar böyle o planlanmışlığı size gösteriyor kesinlikle.
Çok enteresanmış. Merak ettim açıkçası
Aynen.
Deniz. Biraz da akademik anlamda yaptıklarını da konuşmak istiyorum tabii ki. Şeyi soracağım. Yani daha önce dediğim gibi Fulbright bursu almış bir konuğum olmamıştı. O yüzden Fulbright bursunu alma sürecin nasıl olduğu bir kısaca açıklayabilir misin? Herhangi bir tavsiyen varsa ayrıca ilgilenenler için.
Ya öncelikle Fulbright bursunun neden çıktığını bence konuşmak lazım. Yani buradaki amaç şey aslında Amerika ve hangi ülkede oluyorsa mesela Türkiye için Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile ortak diyebiliyorum. Hani oradaki amaç şey aslında iki ülke arasındaki iletişimi arttırmak. İnsanları Amerika'ya götürüp eğitip biraz o kültürü gösterip sonra kendi ülkelerine geri döndürmek ve hani o bilimin merkezi ya da işte yeni şeylerin keşfedildiği bir ülkede bulunup bunu kendi ülkene taşımak. Amaç bu. O yüzden benim Fulbright'a başvuran herkese de en büyük tavsiyem şu. Bence Fulbright'ın aradığı kişi burs profili şu. Biraz daha yenilikçi alanlarda çalışmak isteyen. Bu arada şey olmak zorunda da değil. Mühendislik, doğal bilimler, bilgisayar mühendisliği gibi hani böyle çok fazla insanların gitmeye çalıştığı bölümler değil. Çok fazla şey de burs veriyorlar mesela. Sinema, tasarım, user experience gibi çok çeşitli bölümlere de burs veriyorlar. En sevdiğim yanlarından birisi de bu. Bu bölümlerden yani yurt dışına gidip gerçekten yenilikçi konular çalışıp sonrasında Türkiye'ye dönüp bunu nasıl Türkiye'ye uygulayabilirim? Bunun mesajını sizden net bir şekilde istiyorlar. Mesela benim kendi özelimde çizdiğim tablo şu olmuştu. Türkiye gerçekten çok zor bir bölgede ve gelişmekte olan bir ülke. O yüzden devletin yaptığı politikalar çok önemli. Hani bunların biraz daha formal metotlarla ve veriyle desteklenmesi gerekiyor. Ben bunu öğrenip bu iki alan arasındaki köprü nasıl olunabilir? Bunun üzerine çalışmak istiyorum. Ve döndüğümde de Türkiye'de bunu ilerletmek istiyorum şeklinde başvurmuştum. Mesela bu fikir hoşlarına gitti diye düşünüyorum. Biraz dediğim gibi neden Amerika ve neden ben bu alanda çalışmak istiyorum mesajını insanların iyi vermesi gerekiyor. Bence Fulbright'in aradığı şey bu. Tabii hani getirdiği kısıtlamalar da var. Bunların da bilinmesi lazım. Türkiye'ye dönmek gibi ya da bahsettiğim gibi okul varken yurt dışına çıkamıyorsunuz. Ama bir yandan da bütün eğitim masraflarımı, cep harçlığımı, uçak biletime kadar ya da girdiğim yabancı dil sınavına kadar her şeyi de karşılıyorlar. O yüzden çok kapsamlı bir program diyebilirim. Hatta sadece program değil bir network aslında. Çünkü burada mesela benim şey arkadaş grubum da oluştu. Tüm dünyadan, farklı ülkelerden Chicago'ya gelen Fulbright'lılar grubu ve mesela bize etkinlik düzenlediler. Eski Fulbright bursiyerleri tanıştırdılar. Ya da mesela atıyorum Almanya'nın Chicago'daki temsilcisi Fulbright bursiyeriymiş. O da geldi, onunla tanıştık. Böyle bir şey oluşumun içine de girmiş gibi hissediyorum kendimi. O açıdan çok keyifli. Ve Fulbright öğrencisi olmak size bir marka da katıyor gerçekten. Özellikle okula geldiğinizde falan insanlar bunu biliyor. Hatta şöyle bir şey de gördüm. Fulbright'lı olarak okullara başvurduğum zaman Mesela daha kolay girdim. Ya da direkt girdim istediğim bölümlere ve okullardan da burslar kazandım mesela Fulbright'lı olduğum için. Böyle bir prestiji de var kesinlikle.
Kesinlikle zaten benim bildiğim kadarıyla en prestijli burs programlarından biri Fulbright. Bir de Avrupa'da sanırım Jean Monnet yine çok bilinen bir burs programı. Bu ikisi hani en bilinen burs programları ve en prestijli diyebiliyorum. Eminim başka bir sürü de vardır ama benim de asıl duyduğum, hani biri sorsa yurt dışında ne burs programı var diye sayacağım iki büyük burs programından biri. Tebrik ederim o açıdan da. Türkiye'de üniversite okumuş biri olarak mesela Koç Üniversitesi'nden sonra Chicago Üniversitesi'ne gitmek nasıldı? Yani akademik anlamda ne gibi farklar gözlemledin?
Öncelikle şununla başlayayım. Bence Türkiye'deki çoğu üniversite biraz Amerikan sistemiyle çalışıyor. Yani birebir aynı olmayabilir. Koç mesela diğer okullara göre daha Amerikan bir okul. O yüzden ilk geldiğim zaman çok fazla bir şey yaşamadım. Her şey çok farklı. Ben buna nasıl alışacağım sıkıntısına düşmedim. Ama mesela Avrupa'dan gelen arkadaşlarımla konuştuğum zaman onlar bunu yaşıyordu. İşte GPA ne demek? Bir dakika, midterm sonucu niye böyle açıklanıyor, neden harf notumuzu açıklamıyor ya da harf notu ne demek gibi böyle çok fazla sıkıntı yaşayan insanlar oldu. Oysa benim geçişim kolay oldu. Ama farkı neydi? Ben Chicago Üniversitesi'nde şunu fark ettim ya da Amerika'da okuyan diğer arkadaşlarımdansa. Bence birincisi özellikle hard skill geliştirme konusunda çok iyiler. Yani ben çok ciddi anlamda kodlama, istatistik öğrendim. Bunu bu kadar Koç'ta öğrenememiştim mühendislik okumama rağmen. Bence onun da nedeni şu, yeni bir teknoloji, yeni bir kodlama dili ya da yeni bir metot çıktığı zaman Amerika hemen bunu alıp uygulayabiliyor. Bunun mesela Türkiye'ye gelmesi biraz zaman alıyor. Şimdi duyduğuma göre mesela Koç'a da ya da diğer okullara da yeni yeni gelmiş bu eğitim metotları ama bu Amerika'da direkt yenilenen bir şey. O açıdan çok fazla dediğim gibi bu tarz yetenekler elde ettim. Bence ikincisi şey çok iyi. Öğrendiğiniz teorik bilimi uygulama açısından çok fazla fırsat veriyorlar size. Mesela benim okuduğum fakültede şöyle bir oluşum var. Afrika'da ya da gelişmekte olan diğer ülkelerdeki kuruluşlarla ortaklaşa bir çalışma yapıp onlara veri analizi yapıp danışmanlık yapabiliyorsunuz ve bu bir ders mesela. Örneğin seçeneklerden birisi Kenya'da yapılan bir araştırma programına destekleyip hani insanların refah düzeyini nasıl arttırabiliriz üzerine çalışmaktı. Bu tarz uygulamalı metotların olması bence çok güzel. Çünkü hani hep şey konuşulur ya, ben bunu öğreniyorum ama ne yapacağım günün sonunda? Amerika size onu çok net bir şekilde gösteriyor. Üçüncüsü de şu, Amerikan eğitim sistemi aslında sizi çok fazla geliştiren ve böyle ileri götürmeye çalışan bir sistem. Bu biraz Koç'ta da vardı ama burada daha çok hani ben oturayım, hoca konuşsun ve ben dinleyeyim gibi değil. Gerçekten derse hazırlıklı bir şekilde gidip tartışmaya açık olmanız gerekiyor. Ve bu çok sık oluyor. Yani devamlı bir tartışma, bir düşünmeye itiyor sizi. Bu yüzden de hem gündeme hakim kalıyorsunuz hem de bu tarz yetenekleriniz çok gelişiyor bence. Son olarak da şey diyebilirim. Bu biraz da aslında üniversiteye girme süreçlerini de karşılaştırmak olacak ama Amerika'da şöyle bir sistem var. Mesela siz okullara başvuruyorsunuz ve okullardan kabul alıyorsunuz. Sonrasında artık kabul aldığınız okul sizi ikna etmeye geçiyor. Mesela Türkiye'de bu böyle değil. Master'da nasıl bilmiyorum ama direkt hepimizin bildiği gibi bir sistemden giriyorsunuz. Mesela ben şeyi fark etmiştim. UChicago'ya kabul aldıktan sonra biraz dönüşümü beklettim. Çünkü hangi okula gitmek istediğime karar vermek istedim kesin olarak. Mesela bana mail attılar, bursunu arttırabiliriz. Herhangi bir sorun varsa özel birebir konuşabiliriz. Öğrenci dekanımızla konuşmak istersen onunla da vakit ayırabilirsin gibi. Böyle beni ikna etmek için gerçekten çok fazla şey, adım attılar. Diğer okullar da öyle. Hani bu da size bir birey olarak hissettiriyor gerçekten. Diğer arkadaşlarımdan da duyduğum kadarıyla onların deneyimi benzer olmuş. O açıdan biraz karşılıklı bir ilişki var. Yani sizin ne kadar okula sorumluluğunuz varsa okulun da size karşı sorumluluğu var ve bunun farkındalar. Bunu görmek benim çok hoşuma gitmişti.
Bu arada biraz çalıştığın alanı da açabilir misin? Yani farklı bir konu, kamu sorunlarına veri analizi ve makro ekonomi ile nasıl çözümler getirebiliriz? Bir yandan notumu okuyorum. Şimdi de Chicago Üniversitesi'nde Profesör Ufuk Akçiğit'in yanında araştırma asistanı olarak çalışıyorsun. Bu çalışma konunu anlatabilir misin bize?
Tabii ya, öncelikle okuduğum bölümü anlatayım. Bu aslında yeni yeni çıkan bir bölüm. Benim gözlemlediğim kadarıyla genel olarak iki grup var. Yani bir grup public policy denilen devlet politikaları nasıl yapabiliriz? Nasıl hani uygun işte vergilendirme, ev, sağlık politikaları yaratabiliriz, eğitim. Bir taraftan da bilgisayar mühendisliği ve veri bilimi var. Bu da gerçekten çok büyük verileri alıp nasıl analiz edebiliriz, nasıl sonuçlandırabiliriz gibi. Ama temel sorun şu, bu ikisi arasında bir köprü yoktu uzun bir süre. Yani alınan politikalar daha çok sözel analizler üzerine varılan politikalar oluyordu. Daha matematiğin ya da verinin bilgilendirdiği bir sonuç ile alınmıyordu. Ama artık şöyle bir konsept çıktı. Hani evet, ekonomi ve veri bilimi artık çok iç içe ve bize çok fazla bilgiler verebiliyor. Biz bunları kullanıp nasıl devlet politikası haline getirip uygulayabiliriz? Hani hem aslında araştırması hem de bunun uygulanması gibi. Bunun üzerine bize hani hem veri analizi yapmak hem devlet politikaları nasıl hazırlanır, nasıl uygulanır bölümde bunu öğretiyorlar. Zaten bilgisayar mühendisliğiyle Public Policy Fakültesinin ortak bir bölümü. Ufuk Hoca'yla da çalışmalarımız buna benzer. Öncesinde Dünya Bankası'nı da anlatabilirim. Çünkü ilk aslında benim ciddi anlamda bu tarz bir konsepte de çalışmam orada oldu. Mesela Dünya Bankası'nda da şey yapıyorduk. Benim çalıştığım departman daha çok hukuk politikaları üzerine odaklanıyordu. Çalıştığımız sorun da şuydu. Gelişmekte olan bir ülkenin Avrupa'da bir hukuk sistemi var. Diyor ki yargıçlara, siz işte ay sonuna kadar şu kadar vaka kapatmalısınız, incelemelisiniz. Hani gerçekten hani biraz sürecin hızlı olması için. Ama bu da insanlarda, yani yargıçlar özellikle şey sorunu yaratıyordu. Özellikle ay sonu geldiği zaman, aa benim bütün işlerimi bitirmem lazım, bütün bu davaları nasıl kapatacağım deyip alelacele ve çok da üzerine düşünmeden kapatmalarına sebep oluyordu. Bu da işte özellikle, çok teknik konuşuyorum şu an ama, özellikle şey şirket hukukunda, yani şirketlerin taraflı olduğu noktalarda sıkıntı yaratıyordu. Çünkü işte mesela bir şirket çok ciddi bir ceza ödüyor ve sonrasında bu onun performansını etkiliyor. Bütün bunlar toplandığı zaman da ülkenin gelişimini etkiliyor. Biz mesela şey incelemiştik. Gerçekten bu politikanın şirketler üzerindeki etkisi var mı? Varsa bunu nasıl çözebiliriz? Mesela bir modelleme oluşturup farklı senaryolar denemiştik. Onun üzerine farklı tahminler yapmıştık ve bunun üzerine bir politika önerisi yazmıştık Dünya Bankası dahilinde. Mesela Dünya Bankası'nda beni şaşırtan yanlardan birisi de şu olmuştu. Bunu da konuşmak istiyordum. Kesinlikle şey hissettim. Evet, çok önemli ve etkisi olacak bir bölümde çalışıyorum ve bu beni çok tatmin etti. Ama mesela içeri girdiğim andan itibaren şöyle oldu. Ben oraya araştırma asistanı olarak girdim ve bana dediler ki al bu verimiz, bu da sorumuz. Şimdi çöz bakalım, bize anlat. Ben gerçekten bir hafta gerilmekten böyle mide bulantısı falan çektim diyebilirim. Çünkü çok yeni yeni girmiştim, daha birinci sınıftaydım. Hiç deneyimim olan bir alan değil. Böyle bir anda üzerime yıkıldı resmen. Ama şimdi düşünüyorum iyi de oldu. Çünkü gerçekten böyle dizimi kırıp biraz da böyle o endişe ve korkuyla bunu çözmem lazım şeklinde böyle oturup çalıştım, çalıştım, çalıştım ve bir şekilde bir çıktıya ulaştık. Yani Türkiye'de şey olur ya, ya da kurumsalda, hani her şeyin böyle hiyerarşik bir yapısı vardır ve aslında size gelen iş daha net olur ya da hani her iş yeni girilen stajyere ya da asistana verilmez. Dünya Bankası'nda tam tersi. Bütün işler asistan üzerinden yürüyor. Hani gerçekten sana bütün her şeyi üzerine veriyorlar. Ve onu senin üstlenmeni de bekliyorlar. Ve sonrasında bunu temiz bir şekilde üstlerine nasıl anlatabilirsin? Onlar da sana nasıl yol gösterebilir? Böyle bir iletişim şekli var. Mesela bana şey de çok kat. Çok karmaşık bir konuyu kısa bir şekilde insanların ilgisini çekebilecek şekilde nasıl anlatabilirim? Nasıl direkt olabilirim? Çünkü mesela benim patronum İşte Harvard'da öğretim görevlisi, bir yandan Dünya Bankası'nda başka projelerde de çalışıyor. Çok yoğun bir insan. Gerçekten hani böyle toplantıya girip 15 dakika için tam anlat, tam bu makalelere bak, şunu şöyle değiştir deyip gidiyordu. O yüzden ilginç bir deneyim oldu benim için. Dünya Bankası'nı özellikle bu alanlarda çalışmak isteyen insanlar için öneririm. Uzun vadeli önermem ama kısa vadeli biraz yetenek geliştirmek için ve hani bunları uygulamak için gerçek dünya sorunlarında bence çok güzel bir yer.
Uzun vadeli niye önermiyorsun?
Orada gördüğüm en büyük eksiklerden birisi şu oldu. Şimdi kurumsal bir oluşum olmadığı için tabii ki kariyer anlamda önünüzü çok açmıyor bence. Yani gelebileceğiniz bir nokta var ve o noktanın ötesine geçemiyorsunuz. Geçmek için ya gerçekten iyi bir yerde profesör olmanız gerekiyor ya da işte bir devlet tarafından bir devleti temsil etmeniz gerekiyor. Şey bakış açısı da hissetmiştim. Yani deniz de geçici ya da işte denizden sonra gelecek iş de geçici. Proje kalıcı ama bu ara asistanlar geçici bakış açısını da hissetmiştim. Benim biraz daha beklentim şey, yani çalıştığım şirketin bana da yatırım yapması ve beni geliştirmek için aksiyonlar alması. Dünya Bankası bu var mıydı? Vardı ama beklediğim kadar değildi. Ama dediğim gibi hani hem benim kendi kendime öğrendiğim çok fazla şey oldu hem de öğrendiğim şeyleri gerçekten uygulayabileceğim güzel bir ortamda bulundum. Keyifli deneyimdi benim için.
Kesinlikle her anlamda hani deneyim olarak olsun, senin özgeçmişine bir katkı olarak olsun. Dünya Bankası marka olarak da çok iyi bir şey. Tebrik ederim açıkçası. Dünya Bankası'nda çalışmayı merak edenler varsa ikinci sezon 30. bölümde Duru Öksüz ile de Dünya Bankası'nda çalışıyordu Amerika'da. Onunla da bu konuyu konuşmuştuk. Merak eden varsa o bölüme de bakabilir. Şeyi sormak istiyorum Deniz, nasıl girdin peki? Böyle üniversitede ne bileyim bir şekilde böyle bir duyuru mu vardı ya da kendin mi ulaştın, kendin mi başvurdun, o nasıl gelişti?
Ben ilk geldiğim zaman Amerika'da kalmak, kesinlikle kalmalıyım düşüncesiyle gelmiştim. Bunun da bir yolu şuydu. Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerde çalışırsanız özel bir vize alıyorsunuz. Ve o Fulbright'in dönme koşulunu iptal ediyor. Hani çünkü aslında Amerika vizesi değil, ben uluslararası bir kuruluşta çalışıyorum. Bu da onu sağlayan özel bir statü şeklinde. O yüzden ben ilk geldiğimden beri şey olmuştum. Tamam, Amerika'da kalmanın yolu ne? Dünya Bankası'na girmek. Benim buraya girmem lazım. Ve gerçekten LinkedIn'den ya da okul mezunlarından belki 15 kişiye falan yazdım. 15 kişiyle toplantı yaptım, Zoom görüşmesi yaptım. İşte ben çok istiyorum, bu bölümü okuyorum, bu şekilde çalışmak istiyorum diye. Sonrasında böyle birisi dedi ki aslında bizim böyle bir pozisyonumuz var. Eğer düşünürsen seni sürece alalım. Biraz o şekilde girdim. Hani aslında kendim biraz kapılarını eşeleyerek girdim. O da tatmin edici oldu gerçekten. Ve şey imajı da yarattı çalıştığım ortamda. Evet hani bu kişi kendisi resmen kapıyı eşeleyerek girdi gibi. O da ilginç bir deneyimdi. Yani Amerika'da mesela Türkiye'den farklı olarak şey de çok yürüyor. Bireysel bağlantılarınız ve insanlarla olan iletişiminiz. Yani çok fazla arka kapı falan bulabiliyorsunuz. Ama hani bu şey gibi değil. Benim tanıdığımın tanıdığı var ve o beni şirkete alıyor, kayırıyor gibi değil ama bir şirkete girmenin tek yolu formal başvuru süreci değil. Hani insanlarla iletişim kurup kendinizi açıklayıp bu isteğinizi gösterebilirsiniz bence. En azından benim deneyimim bu şekilde oldu.
Bu da çok güzel bir nokta aslında. Yani hani yurt dışında çalışmak isteyen de varsa ya da yurt dışında öğrenci olup bir şekilde kalıcı hale kendini getirmek isteyenler varsa, zaman zaman eski konuklarımın da dile getirdiği bir konu. Mesela LinkedIn'den o şirketlerden, aklınızda belirli bir şirket varsa o şirketlerde çalışanlara ulaşıp iletişim kurup isteğinizi açıklayıp hani biri olmasa bile ikincisini denemek, üçüncüsünü denemek, pes etmemek önemli bir konu. Bu arada Deniz şey çok enteresan, yani demin çalışma konunu açıklarken şeyi düşündüm, yani nereden aklına geldi bu alan? Yani mesela Koç Üniversitesi'nde de Endüstri Mühendisliği ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinde çift ana dal yapmışsın. Hadi yine belki Endüstri Mühendisliği bilmiyorum, biraz alakalı olabilir gibi geldi. Sonra Master'da Bilgisayar Mühendisliği ve Devlet Politikaları. Baya yeni bir alan ve kombinasyon aslında düşündüğümüzde data alanı da geliştikçe. Ama senin var mıydı aklında böyle çift ana dal yaparken böyle bir alana ilerlemek, yoksa tesadüfen mi gelişti?
Şimdi hani ilk başta şey söylemiştim ya hani dünyada ve Türkiye'de aslında böyle konular olurken bunları konuşmamak istemiyorum gibi. Zaten hani o açıdan hep bir şeye ilgim vardı şu uluslararası ilişkiler, devlet politikaları bu tarafa bir ilgim vardı. Ama bir yandan da işte tabii yani lisede falan da özellikle matematik, işte formal metotlar, bir sorunu verelim matematikle çözmeye çalışalım gibi şeyler de ilgimi çekiyordu. O yüzden üniversiteye aslında endüstri mühendisiyle girdim. Ama Koç çift anadal yapmayı da çok destekleyen bir üniversite. Hani ve uluslararası ilişkilerde çok sevdiğim bir alan olduğu için ben burada çift anadal yapmaya başladım. Hani aklımda hep şeyi düşünüyordum. Bu ikisini nasıl birleştirebilirim gibi. Bir düşüncem vardı zaten. Ama benim şöyle bir fırsatım oldu. Endüstri mühendisliğinden çok yakın olduğum ve uluslararası ilişkilerden de çok yakın olduğum iki tane hoca vardı. Hatta buradan onlara da selam olsun. Metin Hoca ve Şurnaz Hoca. Onlar beni biraz bu noktaya getirdiler aslında. Hani bir potansiyelle görüp dediler ki bak böyle bir şey düşünmelisin. Hani iki taraf arasında bir eksiklik, yani bir bağlantıyı sağlayan kişi eksikliği var. Ve hani senin geçmişinde, ilgi alanların da buna çok uygun. Biraz bu tarafa yönelmelisin bence diye. Zaten bu yüksek lisans, Fulbright başvurularını falan hep onlarla yaptım. Biraz hani onların vizyonu, biraz da benim ilgi alanlarım beni bu konuya çekti. Peki neden devlet politikaları ve bilgisayar mühendisliği? O biraz şu şekilde gelişti aslında. Hani benim yapmak istediğim alanı hem uygun bölüm arıyordum hem de şeyin de farkındaydım. Çok fazla işte kodlama gibi ya da istatistik gibi uygulamalı yeteneklerim çok gelişmemişti Koç'ta. Bunu da geliştirmek istiyordum. O yüzden bu bölüm bana o açıdan çok iyi bir fırsat gibi geldi. Ki aslında düşündüğünüzde çok da mantıklı yani. Hani bir devlet politikası yapacaksınız. Gerçekten belki milyonları etkileyecek bir şey. Hani bunu Yapmak için tabii ki veriye bakmanız lazım, analiz etmeniz lazım. Bu gerçekten yapılması gereken bir şey mi? Bunun sonucunu bulmanız lazım. Şu an düşünce mesela çok mantıklı geliyor ama bundan bir 4 yıl önce bunu düşünsem bana da alakasız gelebilirdi.
Evet, farklı bir alan. Ve şimdi Türkiye'ye temelli dönüş yapıyorsun. Ama bayağı bilinen, gerçekten çok prestijli bir şirkette iş ile geri dönüyor Deniz Türkiye'ye. Bunu da ben bilmiyordum kayıt öncesi. Ama güzel oldu, bu açıdan da farklı bir bakış açısı sağlamış oldun. Ve bu 2 yıllık deneyimini düşündüğünde mesela yurt dışında yaşamış olmak sana neler kattı?
Yaşım geriliden büyüdüğüm ve olgunlaştığım bir dönemdeyim aynı zamanda. Çok fazla birey olmayı kattı bence bana. Burada gerçekten en yetişkin, kendi ayaklarım üzerine duran bir birey olmayı da öğrendim. Bir yandan dediğim gibi çok fazla yetenek ve bunları uygulayabileceğim alanlar kattı. Mesela Ufuk Hoca'da da bunu çok çalıştım. Çok oraya giremedik ama. Bir yandan da çok güzel arkadaşlıklar kattı. Hani bunu da söylemeliyim. Yani mesela şey bahsettiğimde İşte etrafımda çok Amerikalılar var ve aslında ilgi alanlarımız çok benzer değil. Ama mesela bu konuyu onlara açtığım zaman en büyük desteği de onlardan gördüm. Bu şey farkı dediğim gibi. Hani ilgi ve bilgi farkı olmasına rağmen hani benim yaşadığım bu süreci ya da deneyimi çok destekleyici şekilde yaklaştılar. Özellikle Amerikalı arkadaşlarım hatta. O açıdan mesela böyle aslında bir ömür boyu gidecek arkadaşlıklar da elde ettim. Bana bunu kattığı için de çok mutluyum burası. Onun dışında da yani şey diyebiliyorum artık, evet ben yurt dışında yaşadım, Amerika'da yaşadım, burası nasıl bir yer? Artık kafamda canlanıyor. Çünkü hep böyle bir enigmaydı benim içimde. Ve son olarak da bunu kattı diyebilirim.
Yani konuşsak daha çok konuşacak konu var aslında. Bilmiyorum, senin eklemek istediğin son bir şeyler var mı, yoksa klasik sorumla kapanışa geçelim mi? Bilmiyorum, eklemek istediğin bir şey varsa ekleyebilirsin.
Sadece şeyden belki çok hızlı bahsedebilirim. Bu Dünya Bankası'na da ek olarak Ufuk Hoca ile de aslında benzer bir alanda çalışıyoruz. Onda da Ufuk Hoca'nın daha önce çıkarttığı Türkiye'deki akademik durum nedir üzerine konuşan bir bilim raporu diye bir yayın vardı. Biz de şu an onun üzerine tüm dünyadaki Türkler ne üzerine çalışıyor? Neredeler? Bir Türk olarak yurt dışında olmak verimliliğinizi arttırıyor mu? Türkiye'ye dönmek verimliliğinize ne yapıyor? Ya da gerçekten birisinin Türkiye'den gitmesi beyin göçü mü yoksa bu beyin gücü mü? Bu alanlar üzerine çalışıyoruz. Bomba gibi sonuçlarımız var. Onlar da yakın zamanda çıkacak. Onu da sosyal medya üzerinden falan duyuruyor olurum zaten. Ama Ufuk Hoca'nın da bana o açıdan desteği çok yüksek. Yani hem işte öğrendiğim şeyleri uygulamak adına hem de yani çok iyi bir üniversitede çok iyi bir Türk hocayla çalışmak benim için çok iyi bir fırsattı. O da Amerika deneyimimi belirleyen şeylerden birisi oldu diyebilirim.
Evet, çok güzel olmuş açıkçası. 2 yıllık sürecini çok verimli geçirmişsin açıkçası. Tebrikler. Hem 8 ay Dünya Bankası'nda, sonra Ufuk Hoca ile yaptığın bu çalışmalar. İlginç bir konu. Aslında podcast konusuyla örtüşen bir konu. Akademik göç konusuna değinen bir araştırma çalışması. Bilmiyorum, hiç sonuçlardan yayınlanmadan paylaşabileceğin bir şey midir diyeyim de bilmiyorum, ama var mı ilgi çekici herhangi bir bilgi paylaşabileceğin?
Şimdi yurt dışına çıkmanın hep şey açısını konuştuk ya, biraz daha duygusal ve işte pratik olarak zorluklarından konuştuk. Ama hani iyi yanlarında da mesela şeyi görüyoruz, gerçekten profesyonel anlamda birisinin yurt dışına çıkması o kişi için çok iyi bir şey. Hatta bu noktada böyle bizim yaklaşımımızda hani bunu bir beyin göçü olarak değil, beyin gücü olarak görmek. Sonuçta Türk birisi alanında iyi çalışan birisi artık yurt dışında ve hem kendi yanına insan çekebilir hem bilimin merkezinde yaptığı araştırmalarla Türkiye'yi destekleyebilir. Bence araştırmamızın amacı da zaten biraz o bakış açısına çevirmek insanları. Şimdilik böyle söyleyeyim. Zaten yakın zamanda çıkacak hepsi.
O zaman Deniz, son sorum şu, yani klasik sorum. Dönmeyi düşünüyor musun? Atlıyorum ve şeyi sormak istiyorum. Türkiye'ye dair en çok özlediğin şeyler neler oldu bu 2 yıllık süreç boyunca?
Sanırım en özlediğim şey Türkiye'deki hayat şeklim. Yani yine bu dediğim gibi belki hani insanların yurt dışında daha iyi bir hayat olabilir, Türkiye'de daha iyi bir hayat olabilir. Hani ben bu ikili şeyi seviyorum aslında, hani buradaki hayatımda, Türkiye'deki hayatımı da. Ama hani genel olarak insan iletişimleri, yediğim yemek, aileme yakın olmak ya da dışarıda yaptığım sosyal aktiviteler. Mesela ben hani bireysel olarak İstanbul'u çok seven birisiyim. Ve sadece böyle çıkıp hani dümdüz yürümek, sahile inmek ya da Galata'ya gitmek falan beni çok mutlu eden şeyler. Hani bu tarz biraz daha böyle benim kişiliğimi oluşturan şeyleri yapmayı çok çok özledim. Zaten ilk döndüğümde de böyle İstanbul'u tekrar baştan aşağı gezmek istiyorum. Türkiye'ye dair özlediğim şeyler bu şekilde. Yani genel olarak Türkiye'deki o sosyal ve devamlı dışa dönük olan yaşam biçimim. Amerika'daki biraz daha bireysel yaşam biçimine karşı. Bunu çok özledim.
Güzel noktalar bunlar da. Valla çok teşekkür ederim katıldığın için. Gerçekten senin gibi böyle pırıl pırıl bir gençle konuşmak çok hoşuma gitti benim de. Çok güzel noktalar paylaştın. Ve çok dolu bir bölüm oldu. Gerçekten birçok konuyu konuşmuş olduk. Yani Fulbright bursundan Chicago'ya, yurt dışında yaşamanın çeşitli zorluklarına, avantajlarına. Çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim ya. Bana da çok keyifli bir sohbet oldu. Genel olarak podcast'in de akışı bu şekilde gördüğüm üzere. Hem de bu bir Twitter viralinden sonra ben de böyle bir kendime açıklama fırsatı buldum. O da çok keyifli oldu. Buradan da bütün yurt dışına çıkacak insanlara, arkadaşlara başarılar diliyorum. Böyle.
Valla iyi ki katıldın. Görüşmek üzere. Bol şans diliyorum sana kariyerinde.
Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.